This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam roman olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. 4. sezonun ilk bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra fiziken bir konuk ağırlamanın mutluluğu içindeyim. Üstelik konuğumu bu kez Londra'da ağırlıyorum. 4. sezonun ilk bölümünü sevgili Utku Ergin'le, namı diğer Sir Fakin Tutkun, Tutkun Boğuşmak. Farkındaysan herhangi bir ismi ya da soy ismi hatasız telaffuz edemiyorum.
Evet.
Artık bununla barışıp düzeltme yapmadan da programı böyle açıyorum.
Anlayan anlar olabilir belki. Yani programın evet. Bu köşesinde
yani evet.
Kimi konuk ediyorumla başlayabilir belki.
Ya bunu tahmin etmeye çalışmak da artık bu programın bir parçasına dönüştü diyebiliriz. Çok özür dilerim.
Estağfurullah, ne demek.
Tutkun boğuşmak, canımız ciğerimiz tutkun boğuşmak. Bütün ilişki çıkmazlarında kendimizi bulmamıza yardım eden, yaralarımızdan birbirimizi bize bağlayan Utku bugün karşımda. Utku'yu galiba Londra'daki ilk gösterisi sonrasında ağırlıyorum. İki akşam üst üste önce Tutkun Boğuşmak karakteriyle evet. Bizimle buluştun. Ardından da Utku Ergin olarak bir şov yaptın.
Evet.
Hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk. Çok keyifliydi burada olmak. Teşekkür ediyorum bu davet için de. Bayağı keyifli bir Londra süreci oldu her şeyiyle.
Çok çok sevindim. Utku, şunu soracağım. Ben Tutkun Boğuşmak karakterinin ortaya çıkışının senin Utku Ergin olarak hayatımıza girişinden biraz daha sonraya tekabül ettiğini fark ediyorum. Daha yeni bir karakter bizim
tabii,
hayatımızda. Biraz Tutkun Boğuşmak nasıl doğduğu konuşalım mı? Yani evet. Utku'nun içinden Tutkum nasıl çıktığı merak ediyorum.
Ya evet, şöyle ki biraz aslında o komedik bir arayışın sonucu gibi tasarlanarak olmadı da bu gibi birkaç tane daha yaptığım şey var aslında. Tutkumu daha istikrarlı yaptığım için Tutkum daha önde oldu. Çünkü ben uzunca bir zamandır, böyle 10 küsür yıldır şimdi artık, ona stand-up gösterileri yapıyorum. Fakat stand-up gösterilerini yayınlamadığımız ve yaptığımız bir zaman aralığı var. Bu aralar daha fazla işte YouTube'da vesaire benim kısa video formlarıyla bazı dijital platformlarda yayınlanmış bizim jenerasyondan birçok stand-up komedinin ve gösterisi var ama bu yeni nesil komedinin başlangıcından beri ben şeydeyim, bu sürecin içindeyim. Ve o zamanlar bu içerik yayını yokken biraz daha kendi kitlelerinle, yani bu underground bir iş gibiydi. Canlı gösterilere gelen ve o stand-up'ları bilen insanlar biliyordu. Ve şehir kültüründe bir parçaydı ama öyle bütün ülkeye yayınlanan içeriklerimizin olduğu bir şey değildi. Bu açıdan da dönem dönem başka projeler aslında yapıyor olduğum zamanlar da oluyordu. Ben gösterilerimde çok fazla ilişkilerden bahsediyordum konu olarak. Biraz böyle stand-up gösterilerine sanıyorum hani hem 20'li yaşlarımın başında başlamam ve hayatın hani en merak ettiğim alanlarından biri olması sebebiyle belki öyle. Bir yandan da benim spesifik olarak merak ettiğim, irdelediğim de bir alandı ve böyle gösterilerin içerisinde de interaktif bir kısım oluyordu stand-up gösterilerinde. Ve çiftlerle özellikle daha çok konuştuğum ya da işte insanlarla ilişki durumları üzerinden konuştuğum, bazen online dating falan gibi meseleler üzerinden konuştuğum interaktif alanlar oluyordu. Bir dönem böyle bir takım tiplemelerle videolar yapmaya başladım aslında. Tutkun Boğuşmak şöyle çıktı. 2019'da böyle kardeşimle beraber yaşıyorum ve beraber çalışıyorum ben. 14 Şubat öncesinde böyle bir ilişki uzmanı bir tipleme ve Tutkun Boğuşmak sesiyle falan birkaç soru attım. Ama böyle evde normal üzerimde eşofmanlar falan var. İşte Tutkun gibi konuşuyorum falan. Böyle gayet güzel tepkiler geldi o paylaştığım kısa videolara, storylere falan. Bu karakteri bir şey yapsak, hani bir karakter yapsak da video çeksek falan dedik. Sonra bu ilişki uzmanı tipleme eğer video çekecekse falan, bir de benim evde işte Chihuahua bir köpeğim var, işte Rose koyduk önüme falan. Kardeşim de böyle sahne ve gösteri sanatları yönetimi mezunu. O da böyle bir takım işte kostümsel bir şeyler giydirdi bana falan. Bu karakter bence böyle görünmeli falan, bir yere geldik. Ve görsel olarak o karakter çıktı. Sonra isminin ne olsa falan dedik, işte isminde Utku geçen bir şey olsa ama komik bir şey olsa falan derken, mesela Tutkum olsa, Tutkum boğuşmak olsa falan gibi bir şeye gitti, bir şakaya gitti ve çok ikna etti bizi olacağı. Öyle bir video serisi paylaşmıştık. O video serisi falan çok keyifliydi yani, şey olarak çok iyi sonuçlar aldı. Sonra işte bunun biraz daha sonrasında bir 8 Mart'ta bir seri daha yapmıştık, o yine aynı sene içerisinde. Bu sefer yine işte karakterin bir takım beylik lafları falan ortaya çıktı. İşte kolektif naş dedi falan, bir şeyler oldu. Bunların hepsi doğaçlama, akışta, metinsiz falan şeyler yani. O tipe giriyorum ve bir şeyler söylüyorum gibiydi. Sonra Instagram canlı yayınları açmaya başladık biz bu karakterle. Canlı yayınlara insanlar katılıyor ve ben böyle karakter roze içiyor diye falan görüyorum. Böyle evlerinde işte bir tarım, daha kadın ağırlıklı gruplar ama bir sürü insanlar, arkadaş grupları falan buluşuyorlar. İşte atıyorum şaraplarını almışlar vesaire yapmışlar ve canlı yayın bekliyoruz falan diyorlar. Cidden de ilişki soruları soruyorlar falan. Bunun bir komedi işi olduğunu bildikleri halde. Orada tabii gösterilerde olduğu gibi olmasa da seyirci işte birileri soruyor ve ben cevap veriyorum, bir şeyler dönüyordu. O sene şeyi düşündüm yani, ben bunu interaktif bir gösteri yapsammış. Çünkü ben zaten interaktif bir alan kullanıyorum stand-up gösterilerimde. Ve bu iş buna çok uygun yani, insanların diyalog kurmasına çok uygun. 2019 Mayıs'ta ilk Tutkun Boğuşmak Show'u yaptık ondan sonra. O dönem işte biraz daha Gelecek Evde diye bir organizasyon şirketiyle böyle şeyde evlerde böyle sofar falan gibi. Kapalı eventler gibi bir şekilde yapıyorduk. Yani böyle bir ev modada bir yer, işte 50 kişi geliyor falan, çok daha böyle samimi bir ortam falan gibi başladı.
O da güzel bir konseptmiş.
O aralar işte BKM'de komedi festivali vardı, orada Tutkun Boğuşmak Show yaptım falan derken araya Covid girdiğinde, Covid döneminde yine böyle işte bir takım video serileri falan, hani daha direkt seyirciyle buluşma değil de video serileri ve o eskiden evde yaptığımız gösterilerden birkaç kesit tek kamerayla çekilmiş falan, onlar YouTube'a koyduk falan gibi şeyler oldu. Sonra Covid sonrasında Tuz Biber'le beraber bunu Aylak Bar'da yapmaya başladık, Tutkun Boğuşmak Show'u yeniden ve çekmek istedik. Aslında 2020'den beri çekmeye hazırlanıyoruz ama istediğimiz çekim standartına oluşup yayınlayabileceğimiz kıvama gelmesi, prodüksiyonel süreçleri de tam, Tuz Biber'in de öyle bir ekspertizi de yoktu o zaman işte. O da bir seneye yakın bir zaman aldı, bir ara böyle çektiğimiz ama kullanılamayacak kadar kötü çekilmiş şeyler falan oldu derken, işte geçen yaz itibariyle çekebilmeye başladık. Onları da geçen Kasım'da yayınlamaya da başladık YouTube'da. Ama tabii etkinlik 4 yıldır falan aşağı yukarı şehirde olduğu için birçok insan bunu biliyor. Fakat işte yeni yayınlanan bir şey de olmaya başladığı için bir yandan çok daha geniş kitlelerle de buluşuyor bir şeye döndü. YouTube'da şimdi işte 26 bölüm yayınlanmış durumda falan. Böyle bir şey yolculuğa dönüştü. İlk başta aslında daha böyle sosyal medyanın içinde yaşayan ve insanlarla hani öyle direkt videolar aracılığıyla paylaşımlar yapan bir karakterken, bir yerden sonra bir sahne personasına dönüştü ve çok öyle hani video ürettiğimiz bir şeyden ziyade zaten çok yüksek frekansta gösteri yapılıyor ve çok fazla işte gösteri yayını da yapılıyor olduğu için sahnede yaşayan bayağı canlı bir karaktere dönüştü benim için Tutkun Boğuşmak.
Evet, bayağı bu arada gayet seyirciye de geçiyor o sahnede yaşayan karakter olma hali. Şunu çok merak ediyorum, ben bu gösteriyi maalesef Türkiye'de hiç izlemedim. Ve YouTube'da da belli kısımları izleyebiliyoruz.
Evet.
Londra'daki kitleyle Türkiye'deki kitleyi karşılaştırmaya, çünkü ben bir anda böyle şey hissettim, geçtiğimiz salı akşamı izliyorduk Utku'yu. Londra'da seni böyle zaten vitesi boşa alıp bekleyen bir kitle varmış ve geldiğin anda herkes bir anda dökülüverdi.
Evet, evet, bayağı keyifliydi.
Sence şey fark ediyor mu? İnsanların seks hayatları ve ilişkileri hakkında konuşma tabuları. Gerçekten ülke sınırlarından çıktıklarında birazcık yıkılmış mı? Bunu nasıl gözlemledin? Bunu merak ediyorum.
Yani bu bence hissediliyor. Bayağı hissediliyor. Çünkü hani bunu kıyaslama şansım da yavaş yavaş daha artmaya da başladı. Çünkü ben çok yakın zamana kadar aynı zamanda reklamcılık yaptığım için genellikle çok fazla tura çıkamıyordum yani. Şehir dışı gösterilerini nadir tutmaya çalışıyorum. Çektiğimiz bölümleri yayınladığımız için belli bir yerde yapmak ve onu işte yetiştirmek gerekiyor falan. Yakınlarda yurt dışında yeni gösteri yapmaya başladık. En son işte Mayıs'ta bir Amsterdam'da ve Berlin'de yine Tutkun Boğuşmak şovlar yaptık. Orada da mesela benzer bir hissiyat vardı. Bu Londra'dakine benzer bir duygu vardı. İstanbul'da da şöyle olabiliyor hatta. Bir süredir çekimli olduğunu bildikleri için insanlar çekimdeki meseleden başımıza bir şey gelir mi diye düşünerek herhalde bazı söylediklerini söylememeye çalışan insan grupları oluyor. Atıyorum bazen çekmediğimiz gösteriler de yapıyoruz çünkü İstanbul'da da ya da atıyorum Ankara'da vesairede. Zaten şehir dışındaki gösterileri de çekmiyoruz. Mesela oralarda da ekstra bir heyecan oluyor. Orada öyle bir katman var ama kesinlikle şeyi hissediyorsunuz yani. Burada böyle bir şey söylesem çok yargılanırım. Belki seyircinin içinde bile yargılanırım duygusu oluyor. Çünkü sadece kayıt değil, aynı zamanda o salonun içerisinde o kadar işte rahat konuşmak. Ki rahat konuşmak dediğimiz zaman insanlar şey işte karakterin title'ında da seksolog falan olduğu için öyle bir şey zannediyoruz. Gösteride içerik olarak yekten hani benim insanlara sorduğum ya da direkt seks konuştuğumuz bir şey pek olmuyor. Aslında daha ziyade böyle biraz daha nasıl diyeyim, ilişkilenme formları, insanların ilişkilerindeki sorunları, oradaki trendler ya da oradaki içgörülerden yola çıkan bir takım problemler, alanlar, yaşanmış sorunlar falan gibi şeyler konuşuluyor. Yoksa işte atıyorum konuların ama samimi bir şekilde aktarılışında falan gördüğümüzde burada tabii biraz daha şey hissettim ben de. Daha rahat ve daha kaygısız bir hal var insanlarda ve daha çok eğlenmek istiyorlar tabii, böyle bir durum da var ve genel olarak daha az gergin bir ambiyansta yaşayan insanlara özgü bir neşe de var orada yani. Türkiye'de insanlarla işte bir şekilde bugün başka bir arkadaşımla böyle bir şey konuşuyordum. Yani Türkiye'de komedyenliğin şey bir farkı oluyor mudur? Yani toplumsal olarak çok olayın olduğu bir yerde. Hakikaten oluyor çünkü bir insan gibi karşınızda bir insan grubu oluyor. Atıyorum seçim öncesi durumda herkesin başka bir enerjisi var, bir şeyi var, heyecanı var. Onun üzerine bir diyalog kuruyorsunuz. Atıyorum seçim oluyor, bitiyor. Başka bir şey hissediyor gelen kitleler, biliyorsunuz. Onlarla yine o duyguyu paylaşıyorsunuz. Ya da işte atıyorum toplumsal bir olay, deprem oluyor vesaire. Öyle bir zamandan sonra tekrar gösteriler başlıyor. İnsanların dışarıya çıktığından mahcup mu hissettiği, hissetmediği mi falan, böyle garip bir aralığı oluyor. Hep toplumsal bir meseleyi masaya getirerek başlayan gösteriler ya da onların duygusunun işin içine sızdığı şeyler falan da oluyor. O yüzden bence Londra'da hani bu kadar böyle keyfi de yerinde ve daha relax insanlarla takılmanın bir ekstra bir hazzı vardı benim için.
Peki şey nasıl geliyor Utku? Ben hem Tutkun Boğuşmağ'ın diğer bölümlerini izlerken, diğer performansları izlerken hem de birebir buna tanıklık ederken şundan emin oldum. Aslında ilişkiler üzerinden çok da güzel karakter analizleri yapılabiliyor. Yani
Evet.
hiç adını dahi bilmediğimiz, o salonda dahi bulunmayan kişilerin ilişkilerdeki durumları anlatılıyor. Çoğunlukla eski sevgilileri ya da eski eşleri
Evet.
tarafından. Ve neredeyse klinik teşhis konulabilecek düzeyde bilgi sahibi oluyoruz
Evet.
insanların karakterlerine
Tabii.
dair. Aynı şekilde kendi anekdotlarını paylaşırlarken de ben salondaki mikrofon tutan kişilere dair analiz yapabiliyorum. Ve sen 2 saat boyunca, hatta neredeyse 3 saat boyunca sürekli bu karakter
Evet.
analizine de maruz kalıyorsun. Senin tarafında bu nasıl yankılanıyor? Bunu merak ediyorum.
Ya bu beni bir şekilde diri tutuyor. Seviyorum o durumu ve ben şeyim de böyle. Yani çok uzun zamandır stand-up gösterisi yaptığım için mesela stand-up gösterilerinin şöyle bir farkı var. Günün sonunda bir oyun oluşturuyorsunuz. Çok keyifli bir iş. İşte anlık insanları güldürmek, güldürebilmek falan çok zor, çok enteresan ve çok adrenalin falan da çok güzel bir iş ama bir yerden sonra sonuçta yazılı bir metinle bir oyun oynandığı için orada bir sıkılganlık var bir süreçten sonra ve profesyonellik tabii şeyden geliyor. Zaten yaptığınız bir şakayı yine yeniymiş gibi sunabildiğiniz, yani insanlar ilk defa karşılaşıyor sonuçta. O oradan da geliyor ama bir yandan da insan şey de istiyor. Yani günlük hayatında komik olan da bir insan olarak şimdi bunu yansıtabilmek istediğiniz ya da işte atıyorum o diyaloğun tadını, diyaloğun da komedisini yakalayabilmek için bu işin öyle bir şey ekstra bir koridoru oluyor. Bir sürü yeni insan hikayesi giriyor ve gösterinin kalitesini de, yani gösterinin kalitesinden kastım şu, gösteriyi benim yapış standardımda ya da işte atıyorum insanların enerjisini yönetişimde falan da içerik seçkisinde mutlaka bir belirlediğim bir standart var ama en önemli belki malzemelerden bir tanesi gerçekten gelen seyirci ve hikayeleri ve ne kadar açık oldukları. Onların enerjisiyle tamamen bir noktaya geliyor şov. Ve bu noktada daha paylaşımcı, daha enteresan hikayeleri olan, bazen daha renkli, kendileri de komik insanların gelmesi şovu da açıyor. Ve şey oluyor, crowd work tarzı işte seyirciyle konuşulan işlerde salonlarda insanlar bir şekilde onlar da personalışıyor aslında. Birden fazla kez cevap veren ya da bir kere bir şey söyleyip çok akılda kalıcı bir insan olup onunla ona geri dönüp şakalar yapabildiğiniz, çünkü artık herkesin bildiği bir figüre dönüşmüş birileri oluşmuş oluyor o 3 saatlik deneyimin içerisinde. Ve böyle salonun kendi içerisinde bir ortak, sanki bir sınıfmışız gibi yeniden bir duygusu oluşuyor. Ve bunu yönetiyor olmak ve bunun içerisinde en çok eğlenen kişi olmak aslında benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden de böyle hani o yeni çıkan insan hikayeleri ve işte o analiz alanları falan şey tabii bir oyun alanı oluyor. Ve benim de çok daha fazla insan tanımama, yani insanlarla ilgili çok daha fazla şey anlamama vesile olduğunu fark ediyorum. Çünkü frekansı arttıkça hayatımda artık iyice bir parçaya döndü bu. Bir ara böyle bir yere kadar. Günün sonunda bu bir hayatımda bir arada yani iki haftada bir yaptığım bir gösteri gibiydi. Bazen bir ayda bir yaptığım bir gösteri gibiydi. Daha düşük frekanslı bir şeydi. Bir süredir çok yoğun bu karakterle yaşıyorum. O da artık hani bütün tüketimimi ve düşünme şekillerimi ve insan ilişkilerine bakış açımı bir şekilde yeniden şekillendiriyor gibi geliyor bana.
Tahmin edebiliyorum. Çok da güç olmalı bir yandan. Zihni olarak çok da yorucu olabilir diye düşünüyorum gündelik hayat içinde. O aslında bir sınıfa dönüşüyoruz dedin ya 3 saatlik evet. Yol boyunca. Orada hakikaten birbirimizle bağ kuruyoruz ister istemez. Bir yandan da en karanlık sırlarımızı paylaşmış evet. Gibi ister istemez. Böyle bir bağ oluşuyor hakikaten bütün katılımcılar arasında. Bir de o gün sen de şovun sonunda söyledin. Tutkun Boğuşmak Şov bir yandan da bir dating app'e dönüştü neredeyse. Gösteride pek sezmedim ama gerçekten böyle çıktılar ve dönüşler oluyor sanırım şovdan sonra.
Tabii yani ya şöyle ortam çok sosyal olduğu için mesela ilk bahsettiğim bu ilk faz yaptığımız gösterilerde en baştaki o evdeki gibi olanlarda İnsanlar küçük de bir ortam olduğu için benzer kafa gruplarında insanlar oralara gelmişler falan. Hele ki bekar falan insanlar varsa içlerinde işte bir sigaraya çıkılıyor bilmem ne oluyor dışarıda planlar yapılıyor. Beni de çağırıyorlar hatta falan. Ben bir yerden sonra çok hani mümkün mertebe seyirciyle takılıyorum bir şey geçirmemeye çalıştım. Çünkü artık gösterilerin frekansı artıyor. Zaten çok uzun bir gösteri. Garip garip şeyler olabiliyor oralarda falan. Ama sonra şeyi çok gördük yani. Seyircinin içerisinde öyle bir etkileşimin çok olduğu bir şey olduğu için itiraflarda birbirlerine iltifatlar edenler en öndeki kırmızı topuklu ayakkabılı kız beni bulsuncu yok işte atıyorum o şu gülü yandan gülüşlü çocuğa bayılmıştım falan oralarda oluyor birbirlerine bir şeyler söylerken laflar da atılıyor falan ya da işte şey yani şeyde bile görüyorum işte yayın yapılıyor ya da YouTube'da yayın yapılıyor YouTube'daki yayının işte ilk yayını sırasında o anda anlık izleyen insanlar birbirleriyle konuşuyor ve iş hep bir şey olduğu için İlişkiler üzerinden dönen de bir şey olduğu için gösterilere de mesela çok fazla first date'e gelmiş ya da yeni tanışmakta ve belki bir şey noktasına evrilmekte sıkıntılı bir fazlarında ve belki bir şey olur buradan da renkleniriz falan gibi böyle bir ilişkilerini bir noktasına koyan insanlar da oluyor. Çünkü hakikaten elbette ki herkes farkında işin bir komedi işi olduğunu ama kimseyi rencide etmek üzerine bir böyle hani güldüreceğiz diye birilerine saldıran bir tavrı da yok. Ve hani insanların hem rahat hissettiği hem de duydukları şeylerin mesajlarını elbette ki benim bir uzmanlığım yok ama kendi içinde etik bir zemini var ve pozitif mesajlar aldıklarını düşünüyorum. Hani çıktığımız hiçbir yol öyle bir şey kötü bir yere de gitmiyor diye. Sanıyorum böyle feel good bir experience böyle şey herkesin iyi hissettiği bir deneyim hali de var. Gülüyorlar vesaire aynı zamanda sosyalleşiliyor da gibi bir gösteri formu oluştu. Çünkü 3 saat falan normalde hani stand up falan tarzı işte bu tarz teatral bir şeye kapalı bir etkinliğe gittiğiniz zaman aslında ben kendim de yani gittiğimde o kadar da kapalı kalmayı tercih etmiyorum bir yerde. Ama o gün hatta baktığımızda buradaki gösteri yani girişten çıkışa olan geçen süre 4 saatmiş hatta böyle hani gösteri aktif bir şekilde herhalde 3 saat sürdü ama.
Evet.
İşte ne bileyim 8.5 bir gösteriydi 12 küsürde bitti falan. Öncesinde gelen insanlar bir insan grubunu 4 saat bir yerde tutuyorsun ve bir günlerini veriyorlar ona bir akşamlarını veriyorlar. Ve o orada artık yeni bir deney bittiğinde hakikaten çok tanışmış, çok başkalaşılmış falan. Yani artık yeni bir ilişki durumu oluşmuş oluyor insanlar arasında.
O empati duygusunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senin gösterinde bence insanlar birbirlerine terapi veriyorlar bu arada farkında olmadan. Senin aracılığınla çünkü orada... Bir kere ilişkilerde ne kadar acınası halde olduğumuzda çok hızlı bir şekilde yüzleşiyoruz. Herkes deneyimini paylaştıkça. Ve en büyük duygu elbette ki evet abi bu yani dünyanın en hıyar adamıyla ben karşılaşmamışım. Daha hıyarı da varmış.
Evet canım.
Ya da dünyanın en toksik ablasıyla ben çıkmamışım. Daha evet. Toksiği de varmış. Birbirlerinden duymak.
Ya da bu hatayı ben de yapıyorduma da geliyor bazen insanlar herhalde.
Bu anlamda çok itiraf geliyor mu? Bu gösteride gelmedi. Ben de şöyle bir hıyarlık yaptım diyen duymadım ben.
Şeye göre değişiyor. Şimdi ben normal şartlar altında bu gösterideki soru setini her gösteri değiştiriyorum. Dolayısıyla da aslında bazı gösterilerin içeriği, her gösterinin içeriği başka bir şeye evriliyor. Yani gösteride sabit olan iki tane şey var aslında. Açılışta insanlarla tanışıyoruz. Biterken itiraflar yapıyoruz. Ve bir de tek bir sabit konu var bitmeden hemen önce. En kötü date anılarını konuşuyoruz ama onun haricinde... Hani gösterinin %70'ini 80'ini şey oluşturuyor. Her hafta benim insanlara ilişkilerle ilgili sormak istediğim başka sorular oluşturuyor. O soruların bazıları insanların samimi bir şekilde ben de böyle yapıyorum. Ben kendimde de böyle bir şey görüyorum. Ya da ben de tercih kıstaslarımda böyle yüzeysel bir bakış açısına sahip olduğum için bununla habire karşılaşıyorum ve fark ettim kendimde diyebilecekleri bazen konular ortaya çıkıyor. Bazıları biraz daha anılar ve birilerini boklamak diyelim o tarz odaklarda akabiliyor. Daha az insan tabii şeyi kendiyle ilgili direkt bir sorun alanını anlatmayı tercih ediyor. Ben bir de şeyden de etkilendiğini fark ediyorum. Kendi hayat akışımda da çok öyle oldu. Benim kendi hayatımdaki ilişki düzlemindeki gündemim nasılsa o tutkun boğuşmak şova da çok yansıyor. Benim kafamı kurcalayan bir konu varsa, yakınlarda yaşadığım, deneyimlediğim bir şey varsa ya da bir arkadaşımın bir ilişkisini gözlemlemişim ve orada bir sıkıntılı bir şey fark ettiysem o mesela benim için bir hafta sonra bir tutkun boğuşmak sorusuna dönüşüyor genelde. Ve o açıdan da böyle ben de o cevapları dışarıdan alıp sağlamalar yaparak falan ha evet ya bunu başkaları da yaşıyormuş ben de diyorum yani.
Ya bir yandan da modern dünyayla beraber diyeceğim. Bence bu tamamen çok fazla içeriye ve bilgiye maruz kalmamızla da alakalı. İlişkilerle ne kadar kafayı bozmuş vaziyetteyiz evet. Bir yandan. Çok çaresiziz tabii. Aslında. O yüzden de tutkun boğuşmak yaralarımıza tuz basıyor evet. Diye düşünüyorum.
Ya çünkü çok çatallandı ya sadece bizim gençliğimiz döneminde ilişkilerle ilgili yaşanabilecek şeyler ihtimalleri. Yani biz yakın yaşlardayız diye tahmin ediyorum seninle. Ben 34 yaşındayım şimdi. Yani bizim 20'li yaşlarımızın başında insan ilişkileri bu kadar girift değildi ya da bu kadar fazla ihtimaller barındırmıyordu. Çok Facebook yeni çıkıyor falan bir şeydi. Bu kadar böyle online datingler falan yoktu. Her şey hala analogdu. İnsanlar fiziksel hayatlarında tanıdıkları insanlarla buluşuyorlar, randevulaşıyorlar. Onlarla sevgili oluyorlardı.
Evet.
Bugün herkesin herkese işte o sonsuz erişebildiği her yerden birbirlerine yazabilen, DM'ler atabilen insanların olduğu bir yandan böyle ilgi alanı bazlı kamplaşmaların çok daha başkalaştığı ve hani bu dikkatimizi dağıtacak çok faktör var. Yani herkesin kafasında bir yedekler var. Bir storylerini ara ara açıp baktıkları var. Bir stalkladıkları var. Bazen likeladıkları. Bazen işte bir takım mecralardan tanıştıkları. Birkaç sene sonra hiç beklemeden bir yandan bir yerden DM aldıkları falan gibi bir sürü şey olabiliyor. Bir sürü orada işte dijital yolculuklar ortaya çıkabiliyor. Şeyi de kavramları da tabii daha değiştiriyor o yüzden. Hani bu yüzden bugün bu kadar işte ghosting falan filan gibi şeyler ne bileyim yeni diye olduğunu düşündüğümüz işte yeni olduğunu varsaydığımız bu kavramlar daha öne çıkmış oluyor. Ve hayatımızın çok merkezinde çünkü çoğu insan çok daha az stabil ilişkiler yaşıyor. Yani şey de öyle. Hem insanlar ilişki kurmuyor anlamında söylemiyorum. Yaşayan insanlar için de çünkü başka bir sorun ve şey alanı var. Onlar için de çünkü dış dünyayla kıyasın vesairenin çok daha fazla olduğu, kendi mutluluklarını diğer çiftlerle, diğer mutlu insanlarla kıyasladıkları ve hayatımızdan bu gündemin düşmediği bir şey oluyor. Kimse tam huzurlu değil galiba yerinde yani.
Evet.
Ne bekarlar tam huzurlu ve harika bir şey yapıyorum diye öyle ilişkisi olanlar yapabilenler var. Ve nadir kesin onlar çok mutlu zaten galiba. Bilmiyorum ama.
Yani bunu bence en iyi bilebilecek kişi sensin ama tabii şeyle de alakası var diye düşünüyorum. Kendimizle de çok kafayı bozduğumuz dönemlerden geçtiğimizi hissediyorum ben.
Evet.
Hani boşa değil şu an yogalara, mindfulness'lara koşmalarımız. Evet. O yüzden ilişkilere dair de her şeyde bence ben de 33 yaşındayım bu arada. Kesinlikle aynı yolculuktan evet. Geliyoruz. Evet. Daha çok derinleştikçe kendimizi kaybettiğimiz bir kuşak olduk gibi
evet.
Hissediyorum.
Zaten insanlar böyle kendileriyle ilişkilerinin yansımalarını yaşıyorlara da çok bence daha ayılmış durumdalar. Yani işte atıyorum iyi ya da kötü deneyimler aslında biraz sizin iç dünyanızın onunla ne kadar uğraştığınızın onun çıktılarının da sonucu oluyor. O yüzden de insanlar biraz daha teoride herkes işte çok güzel dışarılara harika tavsiyeler falan verirken kendi tekrar eden meselelerini belki bazıları görüyor bazıları görmüyor kafasını gömüyor. Ama bunu sorgulamak için daha açık bir alan var bir yandan. Çünkü eskiden bilmiyorum bence de yani eskiden de ilişkiler hani çok konuşulan her zaman insan hayatında hani bitmeyecek evet. Bir konusu ama bugün belki çok daha çetrefilli hale geldi ve çok daha zorlaştı. Çok daha hani yeni kültürel kodlar oluştuğu için yani yazmadı. Üç gün yazmayayım mı şöyle mi yapmayayım mı falan.
Stratejiler.
Öyle bir stratejilerin çok daha giriftleştiği işte çok daha fazla herkesin kendini optimizasyonunu çok daha bireysel mutluluğunu öncelediği falan bir yerdeyiz. Bir yandan böyle işte ne bileyim her türlü şeyin bir tagi var. Herkese bir etiket koyuluyor şu şöyle bu böyle falan. Zor bir dönem ilişkiler açısından. Ben de kendim de şey optimal bir çözüm bilemiyorum kafamda yani.
Ben şeye dikkat ediyorum. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube Shorts'ta kadınlara, erkeklere dair tiyolar vermeye çalışan ilişki uzmanı adamlar evet. Türedi. Dikkatini çekmiştir evet. Belki. Son bir yıldır falan karşıma
evet,
çıkıyor.
Çok var evet.
hayretle dinliyorum onların tiyolarını. İşte bir erkek aşık olduysa şöyle evet. yapar falan diye reçeteler yazıyorlar. Öyle olunca da tabii şey gibi bir klasik tablo da ortaya çıkıyor. Bu meseleye kafa yoran, bundan müzdarip tek kitle evet. aslında kadınlarmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama yani bu tamamen şey sanırım. Klasik, hayır erkek sadece anlatmaz, belli etmez, konuşmaz. Ama galiba arka planda fırtınalar kopar. O kopan fırtınaları bazen Tutkun Boğuşmak Show'da evet. yerinde tutamadığımız fark ediyorum.
Zaten herhalde. Erkeklerin hakikaten hani şeyde de görüyorsunuz. Hani daha az ilgilendikleri için mi yoksa orada daha korkak bir şey mi var? Yoksa artık bilmiyorum bu woke culture sonrasında başka şeylerden de korkuyorlar ve biraz bir adım geride mi duruyorlar konuşmakla ilgili bilmiyorum. Ama mesela bizim gösterilerde de şey çok oluyor. Erkeklerin konuşmaya daha çok çekindiğini görüyoruz.
Evet.
Yani soruların işte bir cinsiyeti öven, öne çıkaran ya da haklı olduğunu kabul eden falan bir tarafla bir ilgisi yok. Ya da bazen bir içgörüyü ortaya koyup sizce böyle mi diye de sorabiliyor. Ve tam aksi de söylenebilir şeyler oluyor. Erkekler kendilerini savunabilecekleri alanlarda ve hatta belki öyle anekdotları varken bile pek konuşmayı tercih etmiyorlar. Bazıları da fark ediyorum ki konuştukları zaman zaten batacakları için konuşmuyorlarmış. Hissediyorsunuz ama yani böyle.
Konuşmasan
tamam iyi bir sen hakikaten hiçbir şey demesen ne güzel olacaktı şimdi falan gibi olabiliyor bazen.
Bunu farkında olmak büyük bir bilgelik bu arada. Bunu bilip de susanlara saygımız evet, sonsuz.
Evet, en azından susayım orada asaletindenmişiz konu yani belli.
Bir de galiba kendilerini ifade etmekle ve zaten kendilerini okumakla ilgili de bir problemleri var. O yüzden de ilişkilere dair çok konuşmasak daha iyi evet. çizgisinde duruyor olabilirler.
Evet katılıyorum çünkü böyle ya bu bir hani o klişeye ve o genellemeye düşmek istemiyorum ama işte eskide kaldı bitirmekte olduğum bir stand-up gösterim var benim de işte yeni bir gösteriye geçeceğim ama eski gösterimde böyle ayrılık meselesi çok anlattığım bir şeydi. Ve ayrılık gerçekten hani erkeklerin konuşarak dert çözebilme meziyetinin olmamadığını iyi gördüğümüz bir zaman alanı oluyor. Eğer çok spesifik böyle etrafınızda sizi zaten konuşturtabilen dostlarınız hatta bazı kadın arkadaşlarınız falan yoksa kadınlar bu meseleyi kendi içlerindeki diyaloglarla ya da kendi içlerinde kendileriyle diyalogları daha iyi çözerken erkeklerin bir reddediş ve uzun süren hani gerçeğin ne olduğunu kavramalarını daha uzun sürdüren bir süreçleri oluyor bence. O yüzden hani şey aslında erkekler için de bir hizmet ve şey olduğunu da düşünüyorum ben. Tutkun Boğuşmak Show'un beni mutlu eden kısımlarından birisi ve bu soru setlerini değiştirmemin ana sebeplerinden birisi. Kendi kafamda şey gibi de hissediyorum yani bizim jenerasyonların işte belki Y jenerasyonunun daha son dönemlerin üyeleri ve Z jenerasyonunun zaten bizzat yaşadığı direktörün bugünün gençliği ama bir yandan gösteriye 40'lı 50 yaşlarında insanlar falan da geliyor. Hı hı. Birkaç jenerasyon birden insanın evliliklerinin işte ilişkilerinin bekarlıklarının bakış açılarının ve kavramlarının hani en filtresiz haliyle aktığı bir gösteri ortada var. Çünkü bunlar genellikle bizim hayatımıza artık hani bu içgörülerle kurgusal şeylerle bile çok gerçekçi aktarılmıyor. Televizyonda falan çok uzun zamandır modern insan ilişkilerinin gerçek hallerini görmüyoruz da gerçek dışı tuhaf tuhaf büyük büyük gereksiz dev hep böyle aynı formüllerde aşk hikayeleri falan. İşte şehir hayatında yaşayan insanların bu kadar girift ya da bu kadar hani bazen şeyde görüyorum çünkü YouTube'da falan yayınladığımız için bunlar sallıyorlar mı böyle hayatlar var mı var. Yani çünkü gerçekten hani evet ülkenin belki genel popülasyonundan farklı yaşayan ama çok daha işte batıyla entegre daha öyle bir hayatı olan öyle içerikler tüketen öyle yerlerde okumuş etmiş falan. Beyaz yakalı hayatları olan ya da işte atıyorum bilmiyorum yani şehir hayatında başka şeyleri olan belki daha bohem olan falan ama bir insan grubunun hikayesi anlatılmıyor. Ve bu en böyle ham haliyle aktarıldığı bir gösteri olduğu için sanki böyle benim için bir şey niteliği de var. Bundan 20 sene sonra oturup Tutkun Boğuşmak izlese insanlar o dönemde ilişkilerde insanlar bunları tartışıyormuş diyebilecekleri belgesel niteliğinde bir şey de var gibi yani.
Evet evet gerçekten sosyolojik ve psikolojik bir çözümleme kaynağı olabilir. Peki Utku... Şey nasıl geliyor? Bizim jenerasyonla ilgili soracağım bu soruyu aslında. Tam böyle Türkiye'nin seks pozitif olmaya evet. başladığı dönem bizim serpilme yıllarımız. Bu ifadeyi de çok severim.
Serpilme yıllarımız.
Serpilme yıllarımız.
Bunu diyerek yaşımızı tekrar belli koyduk. Serpiliş dönemi.
Fakat biz tam serpilirken AK Parti iktidarının evet. hayatımıza girmesi ve çok kısa sürede seks hayatımıza da karışmaya başlaması, tabii. cinsel kimliklerimize de karışmaya başlaması gelinen noktada hani ben gerçekten şey gibi görüyorum. Bizden önceki kuşak da bence seks pozitif dile çok yakındı.
Evet.
Sefasını biraz biz sürmüş olabiliriz. Bizden sonraki kuşak bu konuda konuşmaya çok açık. Evet. Bu arada çok cesurlar. Bu anlamda Tutkun Boğuşmak Show'un çok iyi bir cesaret platformu yarattığını evet. da düşünüyorum. Ama ben bizim kuşağın bu tam sıçrayacaktık da kafamıza basıldı halini biraz bu konjonktürel evet. karşılaşmaya bağlıyorum.
Tabii. Yani bunun o kadar fazla ülke şey bir ülke olduğu için ülke gerçekten Türkiye çok dominant bir ülke yani hayatımızda. Yani herhangi bir yerde yaşamanın mutlaka karakterinize yaşadığınız hayata doğal olarak sonsuz etkisi oluyor ama Türkiye çok çok baskın. Şeyleri etkiliyor çünkü yani atıyorum ekonomik sebepler insanların yaşadıkları formları etkiliyor. Mesela evet. bugün İstanbul'da insanların ev arkadaşsız belki aileleriyle olmadan yaşaması orta sınıflar için falan mümkün olmayan bir hallere geldi. Bu insanların ilişki durumlarını vesairelerini birbirleriyle yaşadıkları deneyimleri öğrencilerin hayatlarını bir sürü şey çok şey etkiliyor ekonomik açıdan. Onun haricinde de yaşam tarzı üzerindeki müdahale meselesi falan neyin normal kabul edilip edilmediği algısı... Buralar da tabii bizi çok şey yapıyor. Bir yandan da hani biz tam şeyde bir jenerasyonuz. Yani bizim tükettiğimiz... bizim jenerasyonun arada kalmasının sebeplerinden bir tanesi de belki de oydu. Yani bizler işte böyle bir takım büyük sitcomları falan... DVD'lerle vesairelerle toplayıp işte How I Met Your Mother, Friends DVD'leri falan alıp... izleyen falan bir nesildik. Sonra işte YouTube falan o zamanlar dünyadaki ilginç bir patlamanın falan koyulduğu bir şeydi. İçerik üreticiliği diye bir şey yoktu falan. Ama biz bir yandan da bunların içerik üreten de yerlere dönüştüğü zamanlarda da gençtik de hala ve bizden bir tık daha aşağıdaki insanlar bunları izleyerek yani dünyada neler oluyor, nasıl ilişkilenmeler yaşanıyor, neler yapılabiliyor, standartları neler şeyi. Ha lisede bir tane çocuğa aşık oldum ve hayat budur sonra da evlenirim romantizminden ve o anlatıdan ya da işte annesiyle babasıyla gördüğü onların anlattığı ilişki döneminden kopmasını sağlayan bir şey sebebi vardı. Dünya nasıl yaşıyor daha fazla tecrübe eden ne bileyim Erasmus'lara giden vesaire yapan yapmasa bile işte burada tükettiği şeyler falan sebebiyle ya da bütün bu ilişki ağları sebebiyle aslında daha dünyadaki standartlarla davranan bir sürü insan oluştu. Bizim arada kalışımız biraz ondan bizden sonraki nesil mesela evet, çok daha rahat geliyor bana da şey açısından yani bazı kavramları oturtmuşlukları vesaire açısından.
Evet ama maalesef o kavramları gönüllerince yaşamakla ilgili bir...
O açıdan da daha şanssızlar evet.
Evet yani onlar da başka türlü bir arada kalmışlık ve baskılanmayla karşı karşıyalar. Senin programdaki en favori şeyin partın hangisi? Yani oynamayı en sevdiğin oyun hangisi? Bu arada programdan programa değişiyor da olabilir ruh.
Ya genelde öyle oluyor. Onu düşündüm. İçimde samimi bir şekilde öne çıkan bir cevap yok. Çünkü bazen gerçekten çok iyi bir diyalog ve böyle yani gülmekten yerlere yatıran bir insan beni de olabiliyor. Ya da bir diyalog öyle bir yere gidebiliyor. Çok enteresan bir yere akabiliyoruz falan. Çünkü çok referans şakalarıyla bilmem nereden bilmem nereye bağlanan başka bir şeyler olabiliyor. Tabii şeyler... yani itiraflar kalıcı olarak renkli bir oyun olmuş oldu. Çünkü hani çok masum, çok gerçek, çok tuhaf bir şey olmuş oldu o. Yani bir grup insan var, ilişkiler konuşuluyor. Kimseyi şey olarak da dürtmüyoruz. Gördün işte mesela canlı gösteride de. Hani gidin ve böyle şeyler anlatın falan dediğimiz bir durum da yok. Ama insanlar gittikçe inanılmaz garip garip hikayeler, çok kinkin meseleler falan. Gerçekten ağır ağır itiraflar ve böyle bir 200 kişilik... Bir salondan gelen itiraflarla bu sefer hakikaten herkes böyle şeyler mi yapıyormuş? Kim ya bu insanlar? Ben de şaşırıyorum. Ben mesela bazen şey kalıyorum böyle yani. Vay lan neler oluyor falan. Yaparken yani hem çok eğleniyorum hem de bu da mı yani falan dediğim şeyler oluyor.
Kurgusal olabileceklerini düşünüyor musun? Ben bazıları için bu duyguya kapılıyorum mesela.
Ben sezgisel olarak öyle hissetmiyorum çok büyük çoğunlukla. Çünkü anonim oldukları için komik olmak için ekstra bir motivasyonları yok. Bunu ben yaptım diyebilecekleri bir nokta yok vesaire yok. Sana söyletmenin belki bir hazzı ve saçma bir şey söyletmenin bir keyfi olabilir bazı noktalarda. Ama çok örneklemem olduğu için 4 yıldır yapıyorum bu gösteriyi. Yani belki artık yüzlerce oldu bilmiyorum. Bayağı böyle şey geliyor ve bu anlattıkları bir takım detaylar falan o kadar keskin, o kadar renkli ve şey ki hani...
O kadar
bunu yazmış olması için bu insanların her birinin birer Melissa P olması ve hepsinin aslında bestseller olması falan lazım. Hepsi kendi hikayesini yaşar olmuş ve biraz bir deneyim çağında olduğumuz için bence biraz daha şeyi de hissedebiliyorum tabii. Yani böyle bir gösteriye gelip ilişkileri bu kadar irdeleyen ya da buna da gülen insanların kendilerinin de ilişki deneyimlerinde herhalde bir tık daha girift, daha enteresan meseleler oluyor ki bundan keyif alıyorlar. Yani buraya gelip vallahi biz de böyle dümdüz geldik gidiyoruz ama neler yaşamış millet diyen daha azınlıkta oluyor en azından fiilen oraya gelenlerde.
Senin seyirci kitlesinde en sevdiklerin kimler? Evli olmayanlar kesin yani. Onu bunu çok net görebiliyorum.
Ya çok çok tatlı evli çiftler görebiliyoruz. Tabii ki. Ya tabii ben hani böyle bir şey geyiği yapıyorum işte 30'lar benim bebeklerim falan, çünkü ben de zaten 30'lu yaşlarımdayım gibi. Ya aslında o biraz şeye bağlı. Çok kontrolsüz, filtresiz bir şekilde çok samimi bir şeyler anlatabilen ve doğal komik insanlar var. Ve bu meselenin aynı zamanda bir komedi işi olduğunu da fark. Bazıları var şikayetlenmeye ya da işte atıyorum bir dertleri var konuşmaya ve konu nerede olursa olsun onu anlatmaya gelen insanlar da olabiliyor. Bazı insanlar bu şovun tabiatını anlayıp yani hem kendi eğlenirken hem de bir salon sorumluluğuyla, sonuçta benim öyle bir şeyim var ya. Mesela bazen şeyi fark ediyorlar. Ben zaten insanların sözlerini kesmiyorum ama benim şaka yapmam gereken alanlar var. Yoksa ben insanlara sadece terapi yapıyor gibi konuşturuyor olacağım. Dolayısıyla o esteri anlayıp karşılıklı şakalaşabildiğimiz, onun da bir şey söyledi. Yani o kolaboratif bir şekilde üst üste şakayı büyüttüğümüz ama aynı zamanda meseleyi de konuşup hakikaten o neyse o vardığı çıkarım ya da anlatmak istediği hikaye, onu da aktarabildiği. Böyle bazen düet yapıyor gibi olabiliyoruz bazılarıyla. Çok güzel bir senkronizasyon yakalıyor. O insanları çok seviyorum. Her kimlerse yani.
Evet, direkt senin de frekansına girip söylediğin şeyleri çok güzel göğüslerinde yumuşatıp evet, sana karşılık verebiliyorlar. Onu dinlemek, ona şahit olmak da çok keyifli evet, çok oluyor hakikaten. Peki bugüne kadar duyduğun itiraflar ya da en kötü date anıları vesaire, yani bir ilişkiye dair duyduğun en toksik şey neydi Tutkun Boğuşmak Show boyunca?
Ya bunu şöyle bir yerden hatırlayamıyorum. Biraz aslında benim hafızam normal şartlarda çok iyidir ama bunu o kadar yüksek frekansta yapmaya başladım ki artık şeyi karıştı. Çok iç içe geçmeye başladı. Yani bir ara böyle biraz daha şu günü hatırlıyor musun, bugün hatırlıyor musun diyebileceğim kadar bu gösterileri hatırladığım yerlerdeydi. Bir yerden sonra artık bunu haftalık yapmaya başlayınca bazen işte atıyorum şeye dönüyor. Haftada 3 denk geldiği falan oluyor mesela. İşte bu Ankara'ya gideceğim, 3 tane gösterim var aynı hafta döndüğümde. İşte pazar günü İstanbul'da gösterim var, 4 kere yapacağım. Örneklem sayısı arttıkça hatırlanacak şey daha fazlaymış gibi geldiği için ama aslında bir yandan da o böyle bir karmaşa bulutu benim için. Çok fazla toksik hikaye gördüm ama yani gerçekten böyle birbirlerinin aileleriyle ilgili meselelerden dolayı inanılmaz, yani birbirlerinin ne bileyim işte şeyin eşinin babası annesi altınlarına el koymuş da falan yapmışlığı, böyle daha domestik tuhaf hikayeler de görebiliyorum. Birbirlerini karşılıklı aldatmışlar, birlikte işte yok cezalar çektirmişler, mahvetmişler, şimdi de bütün hayatı zindan etmişler birbirlerine ama yine ayrılmıyorlar gibi çiftlerde görüyorum. Böyle türlü sorunlarda ya da oraya gelip zaten şeyi görüyoruz böyle. Birbirleriyle konuşurlarken lan sen beni aldatmadın mı falan.
Orada da bir birleşme.
Yani sanki bir gündüz kuşağı programındayız da öyle bir derde düştük falan gibi anlar gördüğüm de oldu. Ya da kendi düşünsel şeyleri itibariyle yani gün sonunda insanlar bilmiyorum çok çok her türlüsünü yani sonu yoktur herhalde ama çok türlü toksiklik gördüm diyebilirim yani.
Bu gözler neler gördü, bu kulaklar evet, neler duydu. Hakikaten biz de Tutkun Boğuşma takip ederken şoktan şoka koşuyoruz ama muhtemelen şöyle de bir şey oluyor. Biz de az toksik olmayan şeyler yapıyoruz, sadece farkında değiliz. Sadece buna tabii, bir adım geri atıp dışarıdan baktığımızda bu kadar ürkütücü görünüyor diye düşünüyorum. Hepimiz kendi içimizde, şahsımıza münhasır toksikleriz galiba.
Ya tabii bir yani kendi meselelerini de görüyorsun. Benim o gibi şeylere toleransım zamanla mesela çok daha azalmış, onu görüyorum. Eskiden mesela daha açıktı. Hı hı. Çünkü onu bir meziyet sanıyordum ben yani. Hani kötü bir gidişata rağmen sürdürebilmek, bir şeyi şey yapmak falan. Sanki o istikrarı sağlamak, neyse ilişki ne olursa olsun böyle kurtarılması gereken bir evlilikmiş gibi bakmak falan. Halbuki insanlara ben hani o evlilik falan geyiklerinde yaptığımız çatışmalarda da birçok insan biraz ehvenişer bir seçim yapıyor hayatında. Hayatın bu kadar kıymetli bir seçimde. Ve insan da çok devinimli, çok da değişen bir şey, onu da görüyoruz. Yani hani hep böyle şeyler falan tartışılıyor işte, ruh eşi var mı insanın falan filan gibi. Çok böyle en azından benim şu ana kadar algıladığım kadarıyla biz böyle tek bir kişi olarak yaşamıyoruz hayatı. Böyle faz faz biz de değişiyoruz. O dönemlere uygun ya da o dönemlerdeki almamız derslere uygun karşılaşmalar, ilişkiler kuruyoruz zaten. Ve nasıl biz çıkarım içerisindeysek ne kadar zihnen o kadar hani bu konuda kendimizi geliştirdiğimiz, açtığımız, huzura eriştirdiğimiz bir yerdeysek ona göre bir şeyle karşılaşıyoruz gibi de anlıyorum. O yüzden de şey bana garip geliyor zaten. Yani laf olsun diye bir ilişkiye girmiş olup çıkamayıp onu bir konfor alanına dönüştürüp birbirlerini yiyen ve birbirlerinin enerjisini emen çiftler. bana çok üzücü geliyor. Bu olacağına, yani sağlıklı bir yalnızlık geçirip ne istediğini yeniden keşfetmek ve o modern hayatın kaosunun içerisindeyken o arayışa devam etmek daha nasıl diyeyim, asil bir davranış gibi. Ama bu şey demek değil tabii. Her zorluğu gördüğünüzde ya da her çatışma gördüğünüzde her ilişki boka sarmış demektir ve kaçın oradan anlamında bir şey de değil. O dengeyi izlemek enteresan oluyor işte. Ve oradaki insan hikayeleri, kimilerinin başarıya yol açan, hani işte atıyorum bazen çok tatlı, çok cool şey insanlar da geliyor. Görece yaşları ilerlemiş, işte atıyorum 55 yaşında falan, işte 20 küsur yıldır evliyiz diyor. Şunları bunları da yaşadık ama çok mutlu bir şeyiz. Şurada kırıldı o mesele, orada birbirimizle ilgili meseleyi açtık ve o zamandan beri çok iyiyiz de diyor. Hı hı. İyi örneği de görebiliyorsun falan.
Hı. Galiba şey, söylediğinden şunu çıkartıyorum. Evet, şey çok doğru bir tanım. Hepimizin farklı fazları var ve başka birer karaktere dönüşüyoruz ama ilişkilerin dinamik olmasını kabul edemiyoruz. Bu evet. Biraz zorlanıyor. Karşımızdaki sabit kalsın, ilişki sabit kalsın
evet.
istiyoruz ve sistem orada çöküyor. Bizi de hasta etmeye galiba
evet.
orada başlıyor.
Ya bir de bu şeye çok alıştık ya, işte şimdi mesela bu kısa video formları falan atıyorum. Mesela böyle bir içeriği tüketmek birisinin bir zamanı yani. Çoğu insan o zamanı başka şekilde değerlendiriyor ya da dikkat alanı çok dağılmış durumda. İlişkiler de bence öyle oldu. Bir sürü insan şeye çok alıştı. Bekar olan ve bekar olma meselesini çok sorunsuz sürdüren ama böyle bir yandan da memnun mu değil mi arada olan arkadaşlarımdan da gördüğüm şey şu. Ya insanlar gün sonunda kendi konfor alanlarını, o da bir konfor alanı çok seviyorlar ve en adrenalinli kısmı birisini yeni tanıdınız. En heyecanlı durum işte aktardığı, yeni aktardığı falan size bilgilerin olması, yeni bir kişi, yeni bir görüntü, yeni bir şey, ondan mesaj gelmesi bir heyecan falanken... Bunu sürekli kıldığınız zaman o zaman onu şey gibi böyle bir madde kullanımı gibi bir şekilde sürdürülebilir ama yavaş yavaş daha az haz verdiği belki bir yere evriltebiliyor insan. O da o açıdan hani ilişkilerin yeni dünyasında belki bir şey meselesi. İstikrarı dediğim gibi şey oluyor. Bir şekilde giremiyor insanlar. Çünkü alışmış oluyorsunuz, o bu sefer de o yeniliğe alışmış oluyorsunuz ve birini hayatınıza alıp belki daha derinlemesine birini tanımaya çalışmaktansa bu böyle bu heyecanla hep en azından uzatabildiğiniz kadar süreti uzatmak da belki bir konfor veriyor tabii ki yani.
Evet, evet, çok doğru bu arada. Şu an neden biz modern dünyada ilişkilerden yana bu kadar acı çekiyoruz sorusunu sonuna kadar cevapladın benim için Utku. Bu aydınlanma için teşekkür ederim. Zaten tam olarak bu yüzden. şunu soracağım. Aşkım kapışmakla hiç diyorlar. Daha doğrusu o hı hı. Tutkum boğuşmak karakteri yüzünden
evet.
seni eleştirmeye kalkıştım. Böyle bir diyalog oluştu mu aranızda diye merak
ediyorum. Yok ama burada zaten eleştirmelik bir şey çok, yani şeyi anlıyorum. İnsanların tabii serbest çağrışında buraya gelmesini anlıyorum. Dediğim gibi ben karakteri yarattığımızda yani böyle bir karakter yapacaktım. Ve bir ilişki uzmanı bir tiplemem var. Çünkü ben işte ilişkilerle ilgili gösteriler yapıyorum falan filan. Bir şekilde şeyi var. İsim koyalım dediğimizde şey komik geldi bana. Aşkım kapışmak ismi komik ya zaten. Yani içeriklerini hiç tükettiğim ve tanıdığım birisi de değildi açıkçası. Bu duyduğumda bir isim şakası olarak komik geldi. Ama onun haricinde ne anlatır, yani onun söylediklerine ya da söylemediklerine bir referans yaptığı bir şeyle dalga geçmek ya da yapmadığı bir şeyle yapmak, bir şey yapmak falan gibi hiçbir ilintisi yok. Sadece şu ana kadar şey gördüm. Sanıyorum geçen sene bir yere Armağan Çağlayan'da mı bilmiyorum bir yerde röportaj verirken... Hani beğendiğini ve güldüğünü söylemiş gibi bir şey gördük. Onun haricinde hiçbir zaman hani bir yerde denk gelmedik. Hatta bir tane televizyon programına bize ortak konuk olarak çağırmışlardı. Sonra onun işi çıkmış diye biliyorum yani ben gittim. Ama bir şekilde denk gelmedik ve şeyi anlıyorum. Yani o isim bağlamı benzerliğinden de böyle bir şey. Ben hatta ara ara şeyi de sorguluyorum kendi içimde. Ya bu ismi böyle koymasam dedik çünkü yani böyle bir link varmış gibi duruyor ama yok aslında ya. Sadece benim için o an tatlıydı ve komikti ve tuttu hani bunu yaptık ama falan gibi bir yerde. Bazen de yine de ben çok seviyorum o bu isim bayağı yakıştı bence falan da oluyor.
Bence de öyle.
Evet yani öyle bir durum.
Evet orada sadece iki taraftan aslında denk geliyor. Hem ismi evet. çağrışıyor.
Bence çok komik yani bu işte ulaşan bir adamın adının bu olması çok komikti. Ben de bu tree'yi kullanmak istedim aslında yani. Çok haklı yani o yani varsa hakkı falan gibi. Hani aşkım diye bir adam ve ilişki uzmanı. Ben de Utku isimli bir adam olarak ben de Tutkum oldum o zaman falan. Evet. Onunca öyle bir yere geldi.
Soyadı kapışmak olması evet, da yani muhteşem.
Poetic justice.
Gerçekten öyle. Utku çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Yani sabaha kadar ilişkilere dair konuşmak isterim seninle ama bir yandan da bunun çıkmaz bir sokak
tabii,
olduğunu
tabii ki,
çok farkındayım.
Bahçemini böleceğiz.
Evet, o duvarı tırmalayıp tırmalayıp aşamayacağız. En azından buraya kadar geldik.
Evet.
Seni Londra'da izlemek, ve burada ağırlamak benim için harikaydı.
Benim için de çok keyifli bir deneyim oldu. Çok teşekkür ederim davet için de.
Ne demek? Seninle birebir ilişkilere kafa yormak da çok iyi geldi.
Teşekkür ediyorum.
O zaman tekrar buluşmak üzere diyorum.
Buluşmak üzere efendim. Çok sağ olun.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.